Ayrım 15.
Bizans'ı şaşkına çeviren vaka, Türk gemilerinin karadan yürütülmesi. Bir milletin tarihte edindiği muhteşem başarı ve zaferlerini araştırmacılık adına hareket ederek ele geçirilen bazı şaibeli belgeleri kaynak gösterip millet tarihinde yer alan hayati vakaları olmamış veya çarpıtılmış göstermek bir milletin yozlaşmaya doğru gitme eylemine sürüklendiğinin en canlı misalidir denebilir. Şaibeli belge diyoruz, zira Hristiyan dünyası Bizans'ın fethini hala azmedebilmiş değildir. Osmanlı arşivi dahi olsa tarihi kayıtlara ters düşen bazı belgelerin şu veya bu tarihte ve hatta vakaların zuhur ettiği dönem içinde yazılmış maksatlı dokümanlar olduğunun aksini kim veya kimler ispat edebilirler? Efendim, uzmanlar ispat eder denecektir. Bu doğrudur. Lakin yine de tedbirli olmanın ve tam bel bağlamamanın daha isabetli olduğu inancı önünde saygıyla eğilirim. Misal mi istersiniz? Mesela İngiltere'nin dünyaca ünlü kralı arslan yürekli Richard özellikle Amerikan filmlerinde sadece cesur değil, aynı zamanda son derece haksever bir hükümdar olarak lanse edilir. Biraderi Prens John ise tam tersi hain ve uğursuz bir veliaht olarak gösterilir. Halbuki Prens John hem vatanperver ve hem de vicdan sahibi bir devlet büyüğüdür. Tarihi iyi tetkik edenler bunu gayet iyi bilirler. Bizim bu misali vermemizin başlıca sebebi bizim insanımıza hemen birçok şeyin bazı eller tarafından ne yaman şekilde tersinden gösterildiğine dair bir numune sunabilmekte. Efendim, Fatih'in karadan geçirdiği gemiler aslında Ok Meydanı'nda inşa edilmiş ve her birisi en çok 20 kişi alabilecek kapasitede sandal azmanlarıymış. Lamartine göre ise Kağıthane Deresi'nin Haliç koyuna açıldığı yerde ve Ok Meydanı'nın Haliç'e bakan sırtındaki tersanelerde inşa edilmiş, küçük tekneler olup o bölgeden Haliç'e kaydırılmış. Evet, hemen her Türksever gemi meselesinin aslını meydana çıkarabilmek için elinden geleni ardına koymamış. Dahası Sultan Fatih herhangi bir çağ açmış değilmiş ve zaten bunu böyle kabul eden pek az yabancı tarihçi mevcut imiş. Hay mevcudiyetleri batsın. Osmanlı tarihini en âlâ yazan yabancı tarihçilerin içinde ünlü Hammer başta gelir ve yazdığı tarih hala günümüzde dahi en ciddi kaynaklar arasında yer alır. Sultan Fatih'in çağ açıp açmadığı bahsine gelince, bu noktayı da sarih bir şekilde aydınlığa kavuşturan yine yabancılar olmuş ve tersini düşünenlerin tüm çabalarını boşa çıkartmıştır. Buyurun okuyun. Hürriyet Gazetesi tarih 13 Eylül 1999. The Sunday Times'ta okuduğumuz habere göre 1453 yılında Bizans'ı fetheden Sultan Fatih kenti dünyanın en önemli ticaret ve kültür başkenti haline getirmiştir. Kaydını geçmekte ve bilim, sanat, kültür, tarih ve siyaset dünyasından seçilen 15 uzmanın oluşturduğu jüri tarafından 30 değerli şahsiyetle birlikte seçilmiş ve kendisine has yerini almıştır denmektedir. Her neyse, biz yine asıl konumuza dönelim ve şu meşhur gemileri karadan yürütme vakasını ciddi ve değerli kaynakların ışığında yazalım. Muhasaradan kesin netice alınabilmesi için Haliç koyuna hakim olabilmek şarttı ve lakin bir türlü muvaffak olunamıyordu. Genç Türk Hakanı bütün bu zorluklara son verebilecek dahiyane bir plan tasarladı ve plana göre Türk donanmasını karadan yürütüp Haliç koyunun merkezine indirecekti. Dünya harp tarihinde inkılap meydana getirecek, Bizanslıları hayretten donduracak bu müthiş tasarısını derhal gerçekleştirebilmek için gerekli planları bizzat hazırlayıp emrindeki eşsiz Türk mühendisine gerekli direktiflerini vererek onları derakap görevlendirdi. Dipnot, son Bizans tarihçilerinden Kritovoulos Türk gemileri zırhlı yani bakır kaplıdır diye yazmıştır. Lakin Türk gemilerinin çoğunluğu küçük teknelerdir. Bizans ve Latin gemileri ise büyüklüğü başta olmak üzere her nevi imkan açısından Türk gemilerinden gayet üstündü. Osmanlı tarihi yazan Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı cilt 1 sayfa 480-481. Gemilerini karadan yürütebilme hazırlıklarını tam bir gizlilik içinde yaptıran Sultan II. Mehmet Han, Beyoğlu tepelerine yerleştirdiği bataryalarla Haliç koyunda üstlenmiş bulunan düşman gemilerini geceli gündüzlü sürekli bombardıman altında tutturmaktaydı. Diğer taraftan Bizans surlarını da büyük toplarla sürekli ve şiddetle dövdürmekteydi. Esas maksat ise şehri savunanların bütün dikkatlerini meskûr yönlere çekerek gemilerin nakil hareketini aksatmamaktı. Beyoğlu tepelerindeki 15 bin kişilik kuvvete Zahanos Paşa kumanda ediyor ve sürekli top atışıyla düşmana göz açtırmıyordu. Zahanos Paşa'nın elinde o tarihe kadar görülmemiş, işitilmemiş çok önemli bir silah vardı. Havan topu. Bu harika silahla Beyoğlu sırtlarından ve Galata üzerinden gülle aşırarak Haliç koyundaki düşman gemilerine adeta nefes aldırtmıyordu. Nitekim isabet alan iki düşman gemisi derhal Batı Paliç koyunun o yıllardaki berrak sularında kaybolup gitmişlerdi. Bu harika silah 2. Mehmet Han'ın dehasından doğmuş olan gayet mükemmel bir icattı. Sultan 2. Mehmet Han kendi icadı olan bu havan topunun ilk numunelerini Bizans önlerinde döktürmüştü. Karadan nakledilecek olan gemiler Dolmabahçe hizasından Maçka önündeki dereden geçirilerek günümüzdeki Harbiye binası hizasından Dolapdere istikameti takip edilecek ve Kasımpaşa deresinden Haliç koyu sahiline indirilecekti. Bütün güzergahın toprak tesviyesi yapılıp taşlar döşendikten sonra üzerinde ray gibi kazıklar kondu. Rayların üzerine makaralar ve tekerleklerle müteharrik beşikler yerleştirildi. Gemiler bu beşiklere konarak çekilecekti. Gemilerin naklinde ordudan arabacı, lağımcı, baltacı bölükleriyle binlerce nefer görev aldı. Ayrıca gemi beşiklerine öküzler ve mandalar koşuldu. Karadan nakledilerek Haliç koyuna indirilecek gemiler 50-70 kadem arası olur, yelkenden ayrı 15-22 sıra kürek donanımı vardı. Dipnot: Sultan Fatih gemileri karadan geçirmiştir, geçirmemiştir, şudur budur safsatları bir yana. Art niyetlilerin keyfi kaçacak, lakin Türk gemilerinin karadan yürütülmüş olduğu açık ve kesin bir vakadır. Öyle olduğunu da aşağıdaki kayıtlarımız münakaşa kabul etmez şekilde meydana koymaktadır. Buyurun okuyun. Fatih Sultan 2. Mehmet Han Konstantiniyye'yi iki taraftan çapraz ateş altına alabilmek için çağrılar ararken daha evvel tatbik edilmiş olmaları dikkate almış ve diğerlerine nazaran daha da geliştirilmiş bir emsalsiz projeyi hazırlayıp tatbike koyulmuştu. Bu emsalsiz başarısını ise cüretkârane fikirleri ve görüşünün hudutsuz bir ofkosu olmasına borçluydu ki bu doğrudan Hazreti Allah'ın yüce inayet ve lütfuna bağlıydı. Büyük Osmanlı Tarihi yazan Hammer cilt 1 sayfa 547-548. Kadırgaları karadan geçirme işlemi 21-22 Nisan pazar gecesine tesadüf etmiş ve nakil hareketi akşam saat 6'dan sabah 6'ya kadar sürmüştü. Türk kadırgaları tepeye çıkınca Leventler karada yelken açarak kürek çekme hareketi yapıyor, her yanı inleten kahkahalarla neşe içinde şakalaşıyorlardı. Bizanslılar sabah Türk filosunu Haliç koyu içinde görünce şaşkınlıktan neredeyse küçük dillerini yutacaklardı. Olur şey değil de, Haliç koyunun girişini kapayan zincir yerinde durduğu halde Türk gemileri tüm haşmetiyle Haliç koyunda boy gösterebilmişti. Bu nasıl olurdu? Evet olurdu ve daha neler neler olacaktı. Çünkü bu sefer karşılarında harikalar yaratabilecek güçte olan gayet mahir ve cesur bir Türk dehası olan Sultan 2. Mehmet Han vardı. Ve bu genç Türk padişahı daha evvel Bizans elçilerine ne demişti? Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun umut ve emeli dahi yetişemez. Türk kadırga ve çektirilerinin adeta yerden biter gibi hiç beklenmedik anda Haliç koyu içinde boy göstermesi Bizansları sadece şaşırtmamış, aynı zamanda son derece meşgul durumda bırakmıştı. Bizanslıların Kirisokeras, altın boynuz, o zamanki Türklerin de liman dedikleri Haliç koyunun Kasımpaşa'dan Eyüp'e kadar olan kısmı tamamen Osmanlı Türklerinin hakimiyetine geçmiş ve böylece Bizans'ın başkentinin surlarını bu yönden de topa tutabilme imkanı doğmuştu. Haçlı gemileri ise Haliç'in hem içinden hem dışından yapılan seri top atışları karşısında iki ateş arasında kalmış gayet müşkül anlar yaşamaktaydı. Bu beklenmedik vaziyet karşısında ne yapacaklarını şaşıran müdafiler, mevcut kuvvetlerinin bir bölümünü bu yöne nakledince geri planda kalan büyük cepheleri zayıflamıştı. Ve dahası ateş edildiği halde ancak iki Türk gemisi batırılabilmişti. Bizans ve Latin donanmasının amirali Venedikli Alvasio Diedo emrindeki gemileri Haliç koyu içinde tutup bir deniz savaşı vermeyi göze alamamıştı ki amiralin bu çekingenliği savaş boyunca devam etmiştir. Nitekim Haliç koyu içinde bulunan bazı küçük Türk gemilerini daha batırabilmekten dahi aciz duruma düşmüş, daha doğrusu Haçlı donanmasına ait filolar tam manada panik içindeydi. Türk gemilerinin Haliç koyuna girmeleriyle mevcut durumun daha da zorlaştığını ve müdafiler açısından büyük çapta tehlike arz ettiğini anlayan İmparator Konstantin 11. Dragazes, sulh akdi için Sultan 2. Mehmet Han'a müracaatta bulunarak şehrin surlarına kadar olan mahalleleri tamamıyla Türklere terk edip padişahın tayin edeceği en yüksek haracı vereceğini ve de Bizans'ın başkentindeki emniyet ve inzibat memurlarının şayet lütfedilirse Türkler tarafından tayin edilmesini kapsayan gayet ağır şartlara bağlı bir teklif sunmuştu. Sultan 2. Mehmet Han ise Bizans elçilerine verdiği cevapta şartsız teslimden gayrı hemen hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini kat'i şekilde açıkladıktan sonra şu tarihi cevabı vermişti. Dipnot, izahlı Osmanlı tarihi kronolojisi yazan İsmail Hami Danışmen, cilt 1 sayfa 244-245. Bizans İmparatoru'nun Sultan II. Mehmet Han'a olan teklifi gerçekten pek garip, daha doğrusu bir şaşkınlık tezahürüdür. Zira o derece küçüldükten sonra imparator sıfatı taşımanın ne manası kalır ki? Halbuki böylesine acınacak bir teklifte bulunacağına Fatih'in önerdiği gibi teslim olsaydı daha mantıklı bir iş görmüş olurdu. Zira o surette şehir talandan kurtulmuş olacaktı. Ya Konstantiniyye'yi alırım ya Konstantiniyye beni alır. Mesele neydi? Mesele iki tarafı ateş altında tutabilmek için Haliç koyuna hakim olmak lazımdı. Evet, mesele buydu. Bunu başarabilmenin yegane yolu ise gemileri karadan aşırtarak Haliç koyuna aktarabilmeye dayanıyordu. Goethe'nin rivayetine göre Kolhas Kolkos ahalisi Argonotları takip ederken Tuna'yı geçtikten sonra sandallarını omuzlarına alıp dağların arasından Adriyatik denizi sahiline kadar götürmüşlerdi. Bizans tarihinde yukarıdakine benzer bir vakadan daha bahsedilir. Milattan sonra 626 yılında Avar Hakanı 80 bin kişilik bir orduyla Tuna boylarından gelip Bizans'ı muhasara etmiş, binlerce oyma kayıktan mürekkep iptidai bir deniz gücünü karadan geçirip Eyüp tarafından Haliç koyuna sokmuş. Keza Sultan II. Mehmet'in Osmanlı tahtına geçişinden cülusu takriben 14 yıl önce donanmalarını Adige'den Gorda Gölü'ne kadar karadan nakleden Venediklilerin uygulaması ise o tarihe en yakın olan vakadır. Dahası müze müdürü Detier vakanın ciddiyeti açısından değerlendirebilmek maksadıyla hemen her şekilde araştırmasını titizlikle yürütürken gemilerin geçirildiği mahalleri tam bir titizlikle adımlamış ve Venedikli tabip ki muhasara esnasında oradaydı. Tabip Barbaro ile Kritovulos'un kayda geçtikleri hesaplarına yanılmamış olduklarını bizzat ispatlayabilmiştir ki cem an 2156 adamı bulmuş olan arşınlama bölgelere göre şudur. Tophane'den 4 yol ağzına 980 adım, 4 yol ağzından tepe başına 240 adım ve oradan da Kasımpaşa'ya kadar 906 adım olarak hesaplanmıştı. İmparatorun elçilerinin görüşme yaptıkları aynı gün, yani 23 Nisan 1453 Pazartesi günü Haliç koyu tarafındaki Türk askerleri hummalı bir faaliyet içindeydiler ve Bizansları yeniden şaşkına çevirecek yepyeni bir tasarıyı gerçekleştiriyorlardı ki o tarihlerde Türk tekniğinin ne kadar ileri olduğunu belirten belgelerden birisi olan tasarı şuydu. Haliç koyunda bir köprü kurulacaktı. Kumbarahane ve Defterdar iskelesi arasında kurulacak olan bu köprü, askerin iki sahil arasında en kısa yoldan geçmesini temin edecek ve Bizans'ın en zayıf sorunun bulunduğu noktadan da taarruz imkanı doğacaktı. Dolayısıyla ikinci cephe böylece açılmak üzereydi. Köprünün kurulabilmesi için binden fazla nefer kullanılmış, dubaların üzerlerine demir çengellerle kalaslar bağlanarak onların üzerlerine de döşeme tahtaları kaplanmış, bu surette uzunluğu 2000 kadem olup eni ise 5000 insanın yan yana rahatça yürüyebileceği kadar geniş, muntazam ve sağlam bir köprü inşa edilmişti. Bu müstahkem köprünün iki yanına tespit edilen dubalara toplar yerleştirildi ve karadan çekilen gemilerin bazıları yanına yanaştırıldı ki insanüstü bir gayretle derakap yerden biter gibi inşa edilen bu köprü muhasara altında bulunan düşmanı daha da zor duruma düşürmüştü. Daha evvel de temas edildiği gibi surların en zayıf ve en alçak olan noktası bu kısımdaydı ve tamamı tamamına köprünün karşısına düşmekteydi. Muhasara topçuları derhal ateşe başladı ve böylece surların bu zayıf noktası şiddetle dövülüyordu ki ikinci cephe de böylelikle açılmış oluyordu. Bizanslar bu yeni tehlikeyi bertaraf edebilmek gayesiyle Kineyon, Ayvansaray taraflarına Rum ve İtalyanlardan müteşekkil bir takviye kuvveti getirdiler. Geminin karadan nakli ve Haliç koyunda kurulan beklenmedik köprünün mevcudiyetleri Bizansların maneviyatlarını tamamen bozmuştu. Bizans İmparatorluğu prenslerinden ve ünlü tarihçi Dukas bu vakaya karşı duyduğu şaşkınlık ve hayranlığını şu tarihi satırlarla dile getirmiştir. Böyle bir harikayı şimdiye kadar kim gördü ve kim işitti? Bu yeni İskender ve bana göre Türklerin en büyük hükümdarı olan II. Mehmet, karayı denize çevirdi ve gemilerini dalgalardan değil, dağlardan, tepelerden aşırdı. Bu adam Perslerin büyük Cihangiri Kayahisar'ı da geçti. Çünkü Kayahisar Çanakkale Boğazı'nı geçmekle beraber sonunda yenilerek İran'a dönmüştü. II. Mehmet ise karayı deniz gibi aşmakla kalmadı. Sonunda biz Bizansları da mahvetti. Yeryüzünü süsleyen şehirlerin en güzeli olan cihanın incisi Konstantinopolis'i aldı. Bizans aleyhinde süratli gelişmeler İmparator Konstantinos 11. Dragazes'i tamamen ümitsizliğe düşürüyor, bedbaht adam çaresizlik içinde kıvranıyordu. Onun tek kurtuluş yolu ise Haliç koyunda bulunan Türk gemilerini ve malum köprüyü ani bir baskınla yok ettirebilmeye dayanmaktaydı. Kumandanları ile uzun bir istişareden sonra kesin karar alan İmparator Konstantinos 11, gemilerin ve köprünün derhal imha edilmesi emrini verdi. Plana göre gece karanlığından istifade ile gemiler ve köprü derhal yıkılacaktı. Ne var ki iki taraflı çalışan kalleş Cenevizliler vaziyeti Türklere bildirince Osmanlı askerleri derakap gerekli tedbirleri alarak kundaklama görevlisi 150 Bizans gönüllü neferini bir çırpıda yok ettiler. Diğer taraftan imparator hırsından adeta çılgına dönmüş, bu başarısızlığın meydana getirdiği öfkeyle öylesine şuursuzlaşmıştı ki değil bir imparatora, sıradan bir insana dahi hiç mi hiç yakışmayacak insanlık dışı şuursuz bir karara vardı ki aynen şudur ve Bizans tarihine gölge düşünen birçok utanç verici vakanın başta gelenlerindendir. Bizans'ta 260 Türk tutsak bulunmaktaydı. Mevzu bahis esirleri Türklerin karşısında bulunan surların burçları üzerine çıkararak kandaşlarının gözleri önünde başlarını vurdurdu. İmparator Konstantinos 11. Dragases'in bu mantıksız ve şuursuz hareketi yüzünden bu vaka ile uzak yakın hiçbir ilişkisi olmayan zavallı ve bir günah 260 esir Türk mahak yere idam edilerek şehit olmuşlardı. Meskûr vaka Türklerin fetih, istek ve arzularını daha da kırbaçlamış, hemen her Türk neferine şehre bir an evvel girebilmek için canını dişine takarak savaşıyor, intikam hırsı içinde hiçbir fedakarlıktan geri kalmıyordu. Evet, gün artık uğursuzun değildi. Müdafilere gelince, onlar mağlubiyetin Doğu Roma İmparatorluğu'nun sonu olacağını gayet iyi bildikleri için var olabilme hırsı içinde aynı gayret içinde mukabele ediyorlar ve her iki taraf da kahramanca çarpışıyordu. Bu sebeple savaş öylesine dehşet verici bir hal aldı ki adeta kan gövdeyi götürmekteydi ve buna dense dense mahşer günü denebilirdi. Bizanslıların en ziyade güvendikleri silah ise meşhur Rum ateşiydi ki Türklere karşı en ziyade kendi icatları olan bu silahı kullanıyorlar ve hayli kayıp verdiriyorlardı. Muhasaracılarla müdafiler arasında cereyan eden bu dehşet verici boğuşma esnasında 2. Mehmet Han yeni bir tasarısını uygulamaya koydu ve bu tasarıya göre şehre yer altından girebilme denecekti. Bu tasarıya göre harekete geçilerek Kaligarya, İğri Kapı tarafındaki surun yarım mil ilerisinde büyük bir tünel kazmaya başlandı. Meskûr gaye ile yapılan çalışmalar tam bir gizlilik içinde uygulanıyor, kazı öylesine süratli bir tempo içinde sürdürülüyor ki açılan tünel hendek ile surun altını çoktan aşmış, şehrin içlerine doğru ilerlemeye başlamıştı ki Bizanslılar yer altından gelen garip seslerin kayalara vurulan kazma sesleri olduğunu anlayınca derhal mukabil bir tünel kazmaya başladılar. Dipnot: Türkler tarafından tünel kazma işinin Bizanslılar tarafından fark edilmiş olması bizce şüphelidir. Zira koca bir filonun Haliç koyuna indirilişini pek zor fark eden ve ancak Latin filosu tarafından görülüp pasif kalınmış olan vaziyet dikkate alınacak olursa, Bizanslıların gayet şiddetli geçen muharebelerin çeşitli ses ve gümbürtüsü içinde yerin altından gelebilecek bir takım sesleri duyabilmelerine imkan yoktur inancındayız. Öyle sanıyoruz ki tünel kazma faaliyetini Bizanslara bir hain ihbar etmiş ve Bizanslar böylece haberdar olabilmişlerdir. Dolayısıyla bu hususun ayrıca tetkiki lüzumludur denebilir. Türklerin tünel kazma teşebbüsleri muharebe boyunca devam etmişse de hemen hiçbir neticeye varılamamış ve fakat yukarıda belirtildiği gibi Bizanslı müdafilerin morallerini bozma açısından yine de iş görebilmiştir denebilir. 16 Mart 1453 Çarşamba günü iki taraf yer altında karşılaşınca meşalelerin meydana getirdiği loş aydınlık içinde dehşet verici bir boğuşma başladı ve iki taraf en acımasız şekilde yek diğerine saldırdı. Bizanslar durumun kendi aleyhlerinde geliştiğini anlayınca Türklerin kullandıkları direklerle traversleri ateşe verdiler ve böylece koca tünel bir anda çökünce kazıyı yapan Türk tünelcileri çöküntü esnasında toprak yığın altında kalarak feci bir ölümle şehit oldular. Bizanslılar bu cesurane teşebbüsü böylece önleyebilmişlerdi. Ancak tesirinden asla kurtulamamış, her an Türk askerinin toprak altından, daha doğrusu yer altından çıkabileceği endişesi içinde korku ve dehşet hislerinin adeta esiri olmuşlardı. Büyük Türk Hakanı sadece hendeklerin doldurulmasıyla surları aşabilmenin çok zor olduğunu daha evvelki tecrübeleriyle görmüş ve bu duruma çare olarak surlara üstten hücum edilebilmesini temin için büyük bir ahşap kule inşa ettirmişti. Mevzubahis kule arzu edilen istikamete gayet rahat çevrilebilecek bir özelliğe sahipti ki Bizanslılar dahi hayranlığını gizleyememiş ve o devirdeki Türk tekniğinin bu benzersiz harikasını takdire mecbur kalmışlardı. Nitekim mezkûr kuleye karşı duydukları hayranlığı muhasara günlerini bizzat yaşamış ve harbin seyri ve harekat safhalarını milimi milimine kaleme almış olan meşhur tarihçi Barbaro şu sözlerle dile getirmiştir. Bütün Konstantinopolis ahalisinin el birliğiyle bir ay zarfında yapamayacakları bu muazzam eseri Türk ustaları bir gecede ve 4 saat içinde yapmayı başardılar. Bizanslı tarihçinin hayranlıkla bahsettiği ahşaptan yapılan ve Türk dülgerliğinin eşsiz bir numunesi olan bu muazzam kulenin çatı keresteleri 2 kat manda, öküz ve deve derileriyle kaplanmış ve ateşe karşı mukavim olabilmesi için boşluklarına toprak doldurulmuştu. Üst katlarına çıkabilmek için içinden ve dışından büyük pencereleri, topları, mancınıklarla diğer bir takım silah ve aletleri mevcuttu. İçi tamamen asker doluydu ve surun üzerine geçebilmek için indirilip kaldırılabilen köprüler ilave edilmişti. Ve ayrıca ordugâhtan kuleye kadar askerin rahatça geçebilmesi için yarım mil uzunluğunda üstü muhafazalı bir tünelimsi yol yapılmıştı. Ahşap kule yükseklik itibarı ile surlardan daha yüksekti. Yüzlerce Türk dülger ustası ve işçisi bir gece içinde ve 4 saat zarfında bu muazzam eseri meydana getirmişlerdi. Gece farkında olmayan Bizanslılar sabah karşılarında yükselen koca bir devi görünce hayretten dona kalmışlardı. O günün sabahı başlayan ve karşılıklı saldırılarla sürdürülen dehşet verici çarpışmalar akşamın karanlığına kadar sürmüş, muharebe esnasında Seyyar Kule ve Sabit Kule'nin yıkılmasını sağlamıştı. Ve böylece Topkapı surlarının bir kulesi yer ile yeksan olmuştu. Gece karanlıktan istifade eden Bizanslılar Rum ateşiyle bu ahşap kuleyi yakıp yıkmaya muvaffak olmuşlardı. Lakin muhasara ve harp boyunca mezkûr kulelerden devamlı şekilde inşa edilerek surların muhtelif noktalarında kullanıldı ki düşman mukavemetinin kırılmasında bu harika kulelerin çok büyük rolü olmuştur. Sultan II. Mehmet Han'ın acıma duygusuyla Bizans İmparatoruna yaptığı teklif. Gece ve gündüz durmaksızın devam ettirilen şiddetli bombardımanlardan alınan neticeler gayet olumluydu ve o muazzam surlarda birçok büyük gedikler açılmıştı. Surların müdafaası için Bizanslılar canla başla çalışıp hiçbir fedakarlıktan kaçınmayıp surlarda açılan gedikleri kum torbaları ve taşlarla kapamaya çalışıyorlardı. Ne var ki tüm çabalar boşunaydı. Zira Konstantiniyye'nin akıbeti artık belli olmuş ve Bizanslar için acı son süratle yaklaşmaktaydı. Şöyle ki hemen herkes, daha doğrusu her iki tarafta son kozlarını oynamakta olup Türkler deniz ve karadan olmak üzere şehri külliyen bir ateş çemberi içine almışlar ve düşmana adeta kan kusturmaktaydılar. Bizans İmparatoru Konstantinos 11. Dragases ise cihanın incisi Konstantinayya beldesinin savunmasını tam manada bir asker içtenliğiyle yapıyor ve bu gayretine rağmen acı sonun yaklaştığını bizzat kendisi de en acı şekilde görebilip büyük bir umutsuzluk içinde adeta kıvranıyordu. İmparator Konstantinos 11. Dragases Paleologos'un başkenti kahramanca savunması Büyük Türk Hakanı 2. Mehmet'in dikkatinden kaçmamış, bu şerefli imparatora tutsak durumuna düşmemesi için son bir fırsat vermek istemiş ve bu maksatla 23 Mayıs 1453 tarihinde Bizans'ın başkentine yüksek düzeyde bir Türk elçisi göndermişti. İsfendiyaroğlu Kasım Bey 2. Mehmet Ağa'nın teklifi ise özetle şuydu. Muharebe için her şey hazırlanmıştır. Çok defa size söylediğimi bir kere daha tekrar ediyorum. Daha vakit müsaittir. Harbin ne suretle neticeleneceğini Hazreti Allah'a bırakıyoruz. Ne dersin, şehri terk ederek arhontlarınla, asilzadelerinle ve menkul servetinle istediğin yere gitmek istiyor musun? Şehrin gerek senin gerek bizim tarafımızdan tahrip olunmasını arzu ediyor musun? Yoksa şehri müdafaa etmek suretiyle senin ve yakınlarının hayatlarını feda ve mevcudiyetinizi imha mı etmek istiyorsun? Konstantiniyye halkının esir edilerek dünyanın her tarafına dağılmasını mı arzu ediyorsun? İmparator ise şu cevabı vermişti. Ecdadın bizimle ne şekilde sulh içinde yaşamışlarsa sen de istersen bizimle Hazreti Allah'ın inayetiyle sulh halinde bulun. Ecdadın benim ecdadımı baba lakabı ile anarlar, kendilerine hürmet ederlerdi. Bu şehri de kendi vatanları telakki ederler, tehlikeli zamanlarında hepsi şehre iltica ederek kurtulurlardı. Karşı gelenlerin hiçbirisi uzun müddet yaşamazdı. Bizden haksız olarak gasp ettiğin kaleler ve yerler haklı olarak senin olsun. Her sene iktidarımız derecesine verebileceğimiz verginin miktarını tayin et ve sulh ile mesalemetle sulh içinde yerine geri git. Bu harbi kazanacağını ne biliyorsun? Şehri sana teslim etmek ne benim ne de şehirde bulunanlardan diğer birinin elindedir. Hepimiz kendi canımızı esirgememeye ve isteğimizle ölmeye karar verdik. Son derece dindar bir Müslüman olan genç sultan vicdanen huzur duyabilmek ve boş yere kan dökülmesini önleyebilmek için cesaretini takdir ettiği imparatora son bir fırsat vermek istemişti. Lakin imparatorun cevabı kesinlikle reddi. Osmanlı elçisini gayet misafirperverlikle karşılamış, resmi merasimden sonra gayet samimi şekilde konukseverlik gösterilmiş ve padişahın teklifi harp meclisinde görüşüldükten sonra kesin olarak savaşın devamına karar verilmişti. Geri dönen elçi İsfendiyaroğlu Kasım Bey'in ifadesine ve imparatorun gönderdiği cevabi mektubu okuduktan sonra günah bizden gitti diyen büyük Türk hükümdarı orduyu hübayına tellallar çıkartarak umumi hücumun yapılacağı günü tespit etti ve and içerek askerlerine şöyle buyurdu. Dipnot: Sultan II. Mehmet Han'ın Bizans'ın başkenti Konstantiniyye'ye gönderdiği Türk elçisi Osmanlı kaynaklarında İsfendiyaroğlu Kasım Bey olarak gösterilmektedir. Biz bu kaynağı esas aldık. Diğer kaynaklarda ise İsfendiyar hükümdarı İsmail Bey gösterilmekte ve Rum'dan dönme bir Müslüman olup Rumlar arasında dostları bulunduğu kayıtları geçmektedir. Chalcondyles bilakis Bizanslıların 2. Mehmet Han'a bir elçi göndererek 100 bin pezant altını mukabilinde şehri muhasaradan vazgeçmesini istediklerini yazar. Keza yine Osmanlı kaynaklarından bazılarında 2. Mehmet'in imparatoru ya şehirle birlikte teslim olmak veya İslam olmaya davet ettiği yazılıdır. Tacüt tevari. Bakınız kronoloji danışman, bakınız Konstantiniyye düştü Stephen Runciman, bakınız Bizans tarihi Prens tarihçi Dukas. Bilesiz bu gazada biz kazanç olarak sadece şehrin binalarını ve surlarını istemekteyiz. Şehrin bütün menkul servetini ve mahsurlarını ganimet olarak size bırakmaktayım. Muhasaranın bu en kritik döneminde 26 Mayıs 1453 Cumartesi günü Macar Kralı Ladislas V adına gelen Macar elçileri Konstantinopolis muhasarasının kaldırılmasını şayet bu teklifleri kabul edilmeyecek olursa Macaristan'ın Bizans'ı müdafaa için silaha sarılacağını ve Avrupa'dan bir yardım filosunun yola çıkmış olduğunu bildirmişlerdi. Sultan II. Mehmet Han Macar elçilerine cevaben sahip bulunduğu benzersiz topları ve diğer önemli silahlarını göstererek onları geldikleri yere gönderdi. Macarların bu blöfü hiçbir işe yaramamıştı. Lakin uzun süren muhasaranın henüz kesin bir neticeye ulaşamamış olması ve Macarların tehditkar ikazları, orduları içinde bulunan bazı hain unsurların fitne fesat tohumları serpmeleri için yeterli bir malzeme teşkil edebilmiş ve böylece harp aleyhinde olmak üzere seyirli bir fikir cereyanı meydana getirilebilmişti. Bu vaziyet karşısında son derece hiddetlenen genç padişah böylesi nazik bir dönem içinde ordu arasına sokulmuş nifak tohumlarını temelden imha edebilmek için kendi riyaseti altında Otağ-ı Hümayun'da harp divanını topladı. Veziri Azam Çandarlı Halil Paşa kendi taraftarlarıyla birlikte şimdilik muhasaradan vazgeçilerek Bizans'ı 70 bin düka yıllık vergiye bağlamanın daha münasip olacağını, aksi takdirde Bizans'a yardım gayesiyle Avrupa'dan her an gelebilecek yardımcı kuvvetlerin Türk ordusunu iki ateş arasında bırakabileceğini ve bu tehlikenin her an için varit olduğunun unutulmaması icap ettiğini ısrarla savunmuştu. Ne var ki padişah başta olmak üzere Vezir Çandarlı'nın ikaz ve tavsiyelerinin tam aksini savunanlar ise Konstantiniyye'nin fethine kadar muhasarının devam etmesini kesinlikle istemekteydiler. Padişahın kendine ideal edindiği fikriyatı savunanlar ise büyük ve kahraman Veliyullah Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Zanos Mehmet Paşa gibi gayet önemli şahsiyetlerden müteşekkildi. Gayet uzun ve çok hararetli geçen bir müzakereden sonra Bizans'ın fethine kadar savaşa devam edilmesine oy çokluğu ile karar verilmişti. Sultan II. Mehmet Han son harp divanında da kendi görüş ve fikirleri karşısında yer alan Çandarlı Halil Paşa'dan artık tamamen soğumuştu. Diğer taraftan ordu içinde düşürülmüş bulunan nifak tohumları ise Akşemseddin'in fethi tepşir eden propagandası ve manevi nüfusu sayesinde tamamen yoklara karışmış ve Türk ordusunun maneviyatı yükselmiş, yeniden güçlü ve ateşli bir isteğe kavuşmuşlardı. Bu meyanda dervişler de mütemadiyen ordu safları arasında dolaşarak fethin 2. Mehmet Han'a nasip olacağını askerlere müjdeliyorlardı. Böylece Türk ordusunun maneviyatı öylesine yükselmişti ki orduyu Hümayun adeta yenilmesi imkansız kahredici bir kuvvet halini almıştı. Konstantinopolis içinde garip hadiseler. Osmanlı Türk ordusu fetih yolunda kat'i neticeye varabilmek için büyük taarruza hazırlanırken Konstantinopolis'te tabiatüstü gayet garip hadiseler zuhur etmekteydi. Mesela Bizanslılar Dolunay'ın gökyüzünde belirmesini büyük çapta uğur sayıp başkent halkını bütün tehlikelerden koruyacağına inanırlardı. Bu itikattan dolayı Mayıs ortalarında bir gece şehir halkı Dolunay olmasını boş yere bekleyip durdu. Zira o gece tam aksi ay tutulmuş, hemen her taraf karanlıklar içinde kalmıştı. Daha sonraki gecelerden birisinde ise daha da garip ve düşündürücü bir vaka zuhur etmiş ve hemen herkesi şaşkınlıklar içinde bırakmıştı ve vaka şuydu. Cihanın en muhteşem katedrali olarak bilinen meşhur Ayasofya'nın kubbesi üstünde esrarengiz bir ışık parıldamıştı. Bu esrarengiz parıltı Türkler tarafından da görülmüş ve Ayasofya'nın kubbesinde görülen parıltının İslam'ın nuru olarak yorumlayıp müstakbel zaferin işareti olduğu inancıyla pek sevinmişlerdi. Bizanslar ise mezkür parıltının Ayasofya'nın kubbesi üzerinde yavaş yavaş gökyüzüne doğru yükseldiğini ve peşinde zifiri bir karanlığın Konstantinopolis üzerine inerek kapkara bir bulut misali bütün şehri kapladığına şahit olmuşlar ve son derece üzgün ve endişeli, "Eyvah, Ayasofya'nın koruyucusu melek bizleri terk etti," diyerek Hazreti Allah'ın kendilerini cezalandırdığı inancıyla Hazreti Allah'a yakarıyorlardı. Yukarıda kayda geçilen bu garip parıltının asıl mahiyeti hiçbir zaman öğrenilememiştir. Konstantinopolis'te zuhur eden bu garip vakaların peşi peşine meydana gelmesi, Bizans'ta kökleşmiş olan ve hurafeleri olan inancın daha ateşli bir şekilde ortlamasına sebep olmuştu. Bizanslıların mezkûr batıl itikatlarından en meşhurları şunlardır. 1. İmparator Akli Levon VI'nın günümüzdeki Sarayburnu yakınlarında iki kitabesi mevcutmuş. Kitabelerden birinde patriklerin, diğerine ise imparatorların adları yazılıymış. Bahsi geçen kitabelerdeki isim haneleri dolacak olursa Bizans İmparatorluğu son bulacakmış ve mezkûr isim hanelerinden sadece birer isimlik yer kalmışmış. Dahası başkent şehri için pek yakın olan bir sükût tarihi de tespit edilmişmiş. Ne var ki bütün bu söylentilere rağmen mevzu bahis kitabeleri ne gören ve ne de okuyan olmuştur ve bu hususta hiçbir kayıt mevcut değildir. Velakin Bizanslılar bu inancı hiçbir zaman terk etmemişlerdir. 2. Marenos adlı bir evliya, Bizans'ı pek mahir bir ustalıkla ok atan bir millet fethedecektir demiş ve Bizanslar bu mahir okçuların Türklerden başkaları olamayacağına inanmaktaydılar. Nitekim meşhur Bizanslı tarihçi Prens Dukas Fetih vakasına ait eserinde Bizanslıların bu inancını kesin şekilde belirterek şu tarihi kaydı geçmiştir. Türk okçuları Apollon'dan daha mahir yay gerip ok atıyorlar. Büyük Herkül gibi dövüşüyorlar, ölümü akıllarına dahi getirmiyorlardı. Bizans'ın düşmek üzere olduğu saatte bir tek Türk askerinin 10 Bizans askeriyle rahatlıkla dövüştüğü görülüyordu. 3. Bizans halkı Konstantinopolis'i alacak olan yabancı bir milletin yaldızlı kapıdan altın kapı şehri gireceğine son derece inanmaktaydılar. İmparator Basileios II'nin nesilden nesile korku ve güvensizlik aktaran bu menhus akideyi kökünden yok etmek için yaldızlı kapıyı ördürmüştür. Ne gariptir ki muhasara esnasında Türk ordusuna baskın düzenleyebilmek gayesiyle Bizanslılar mezkûr kapıyı açmışlar, 50 Türk yiğidi ise vaziyeti anında değerlendirerek ele geçen fırsattan istifade surlarda açılmış bulunan gediklerin yanı sıra mevzu bahis kapıdan da içeri girmişlerdir. 4. Bizanslıları en ziyade rahatsız eden bir itikat da şuydu. İlk imparator ile son imparatorun adları aynı olacaktı. Hakikaten de Yohannes 8'in yerine geçen yeni imparatorun adı da mezkûr inanca uygundu. Yani Konstantinos'tu. Ve yine ne garip bir tesadüftür ki bu bağıtsız hükümdar Bizans'ın son imparatoru olmuş ve 1000 yılı aşkın bir cihan imparatorluğunun külliyen tarih sayfalarına göçüşünü görebilme talihsizliğine uğramıştır. Dipnot: yukarıda bahsi geçen kitabelere ait hurafe ne gariptir ki zamanla Osmanoğulları hanedanında da varlığını göstermiştir. Şöyle ki Topkapısu Sarayı'nda Osmanlı hükümdarlarının isimlerini ihtiva eden iki büyük levha vardır. Bunların dolmasıyla Osmanoğulları saltanatının sükût edeceğine o hanedanın mensupları inanırlardı. İkinci levha 2. Abdülhamid'in adıyla dolunca Sultan Reşat ile daha sonra gelecek olan padişahlar için yeni bir levha açılmıştı. Bu vaziyet Sultan Reşat'ı hayli endişelendirmiştir. Benzerlikler arasındaki en enteresanı Bizans'ı fetheden Osmanlı Türk padişahı ile son padişahın adlarının aynı olmasıdır. Zira bilindiği gibi her ikisinin adları da aynıdır. Yani Mehmet'tir.